Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. 2 haftada bir pazar günleri 16'da yayınlanan Sınıf Meselesi'nin 14. bölümünden herkese selamlar. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız yayınımızda bu hafta biraz ekonomik krizlerin, çöküntü, buhran dönemlerini ya da içerisinde bulunduğumuz gibi kur krizlerinin iş gücü piyasalarının etkileri üzerine konuşacağız. Bu dönemlerin sınıfsal analizi yapmaya çalışacağız. Mustafa Kemal Hocam, Hakan Hocam hoş geldiniz.
Merhaba
Hoş bulduk.
herkese, hoş bulduk.
Nasıl bir talihtir ki sınıf meselesi yayınlarında çoğunlukla hasta oluyorum. Bugün de sesim için kusuruma bakmazsınız umarım.
Geçmiş olsun.
Sağ olun. Virüsler çağında bir şekilde buna adapte olmaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi Mustafa Kemal Hocam, bu meselede tabii çok böyle nasıl denir? Ekonominin üst katlarında bir meseleymiş gibi aslında tartışıyoruz. İşte bir sürü kelime var. Devalüasyon da bunlardan en temelde bizim şu an içerisinde bulunduğumuz durumu anlatıyor. Ama aslında baktığımızda bugün ben şöyle bir haberle güne başladım. Medyaskop'ta da yayınlanacak. İzmir'de artık simitçiler yarım simit satıyorlarmış. Ve gerçekten inanamadım. Yani çeyrek karpuz, yarım karpuz, yani onun bir anlamı vardı. Gerçekten küçük aileler için anlamlıydı, israf olmasın diye. Ama yarım simit satılması noktası gerçekten çok ilginç bir nokta. Çok da acı bir durum. Aslında o yüzden çok temel gündelik hayatımızda işleyen bir mesele. Ama biz biraz tanımlarla başlayalım hocam. Şimdi ekonomik kriz diyoruz, çöküntü, buhran diyoruz. Bunların belli ki farklılıkları var. Ya da şu an içerisinde bulunduğumuz kur krizi. Ama en temelde de devalüasyon deyince ne anlamamız gerek hocam?
Şöyle söyleyeyim. Devalüasyon bugün olan devalüasyon değil aslında Gülçin. Çünkü devalüasyon aslında devlet müdahale, yani iktidar müdahalesiyle yapılan bir şeydir. Yani şöyle diyelim, hani mesela iktidar bir gün çıkar der ki efendim ben kurları arttırdım. TL, Türk lirasının değerini de düşürdüm daha doğrusu, böyle söyler. Dolayısıyla devalüasyon aslında siyasi iktidarın tercihiyle yapılan bir şey. Şimdi bugün olan bu kur krizi pek siyasi iktidarın kararıyla yapılan bir şey değil. Anlatabildim mi bilmiyorum. Hani gerçi siyasi iktidarın kararlarından kaynaklanıyor. İşte ne o Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması, ülkedeki demokratik sorunlar vesaire falan, ithalat, ihracat vesaire dengesi bu anlamda elbette, ama doğrudan doğruya devalüasyon doğrudan doğruya iktidarın bir karar alması demektir. Yani bir gün çıkar der ki ben TL'nin dolar karşısındaki değerini düşürdüm. Dediği andan itibaren devalüasyon denir buna. Anlatabiliyor muyum? Gerçi geçenlerde Mahve İlmez bir yazısında şey diyordu. Ben yanılmışım, bu devalüasyonmuş diyordu. Bunu şu anlamda söylüyor. Devalüasyon değil tabii ama. Yani iktidar öyle bir politika uyguluyor ki resmen kurların artmasını sağlayacak, artmasına neden olacak bir politika uyguluyor. O anlamda söylüyor, ama normalde aslında olan şey tamamen piyasadaki şeyle ilgili, işleyişle ilgili aslında. Şimdi ama bunun, şimdi burada bir kur krizi tamam, ama asıl ekonomik krizden söz ettiğimiz zaman, eğer söz edeceksek, son ekonomik kriz aslında 2008'de yaşanan kriz. Hatta tam yanlış hatırlamıyorsam 15 Eylül 2007 miydi, 15 Eylül 2008 miydi? De bu Amerikan bankalarında, yatırım bankalarında özellikle yaşanan bir kriz ortaya çıkmıştı, hatta hatırlıyorsunuz. Şimdi 2008'de, niye 2008'den bahsediyorum? Çünkü 2008 önemli krizlerden bir tanesi. Yani dünya tarihinde böyle önemli krizler vardı. İşte birisi 1876'da falan başlamış. Çok uzun süre devam etmiş. Hatta ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuş. Öbürü 1929'da olan, 35'e kadar süren, hatta İkinci Dünya Savaşı'na neden olan bir kriz. Bu 2008 krizi de sanki gerçekten bir büyük bunalım niteliği gösteren bir kriz aslında. Şimdi krizler kapitalizmin aslında bir çeşit hareket yasası. Yani kapitalizme içkin bir şey. Çoğunlukla sermaye birikim sürecindeki tıkanmalardan vesaire kaynaklanan bir şey ve bunun üzerine, yani bu tıkanmadan kaynaklı olarak bir kriz yaşanır, üretim araçlarının değersizleşmesi yaşanır vesaire, kimi şirketler batar, kimileri daha fazla yükselir ve böyle sistem yeniden, yeni kurumlar, öyle söyleyelim, yeni kurumlar ve ilişkiler sayesinde sistem böyle bir kabuk yeniler. Dolayısıyla hani 2008'den itibaren bu şey devam ediyor. Bence buradaki en önemli problemlerden bir tanesi, 2008 krizinden sonraki süreci kastederek söylüyorum, en önemli problemlerden bir tanesi şu. Şimdi o 74'teki kriz vardı, yani 74'teki krize sermayenin bulduğu bir yanıt vardı. Sermayenin bulduğu yanıt şeydi, neoliberalizmdi işte. Yani artık dışı açma, yani o Keynesçi politikalardan vazgeçip dışı açılma politikaları vesaire idi. Neoliberalizm bugüne kadar geldi, ama 2008 artık bunun da bir kriz içerisinde olduğunu gösterdi bize. Ve benim şu anki düşüncem şu: sermaye, yani uluslararası sermayeden bahsediyorum, sadece Türkiye'deki sermayeden bahsetmiyorum. Sermaye henüz bu krize bir çare bulabilmiş değil. O yüzden yani bir taraftan daha böyle faşizan iktidarlar çıkabiliyor, bir taraftan hani daha otoriter rejimler ortaya çıkabiliyor vesaire. Henüz ama ekonomik olarak bir problem çözüm bulabilmiş değil. Dolayısıyla bunun şeyi genellikle şey oluyor. Yani birçok ülkede sınıfın, işçi sınıfının baskılanması falan oluyor bir tarafta aslında. Fakat bu şeyle ilgili Türkiye ile özel olarak söylersem, ya şimdi bu kriz, bu şeyin artması, kurun artması da bir sakınca görmüyor şu anki ülkeler. Bunun da bir nedeni var. Burada şunu hesaplıyorlar sanırım: bu ithalat ihracat dengesi, yani bu dış ticaret açığı hikayesi aslında. Yani eğer kur artarsa sizin dışarıya satma eğiliminiz artar, değil mi? Yani dışarıya daha fazla, çünkü ucuzlar, çünkü Türk lirası ucuzlar vesaire, daha fazla artar falan. Herhalde o ihracatı artırmak, dolayısıyla ithalatı azaltmak ve böyle dengeyi yakalamak gibi bir dertleri var. Ama bu şeyde bu yanlış bir politika elbette. Bunun yaratacağı şey, en önemli şey tabii ki giderek enflasyonun artması. Başta bahsettin ya, hani yarım simit satılıyormuş. Yarım simit niye satılıyor? Çünkü giderek her şeye zam geliyor. Yarın bir gün her şeyi yarım yarım almak zorunda kalabiliriz. Çünkü zam geldikçe insanlar daha azını almaya yönelecek. Var diye televizyonda da haberlerde veriyor ya, işte gidiyor 250 gram kıyma alıyor. Ne bileyim, gidiyor işte yarım kilo elma alıyor vesaire gibi. Simit de benzer bir şey. Bu tabii giderek enflasyonu, yani kur arttıkça enflasyonun da artma olasılığı yüksek. Sanırım şimdilik bu kadar yeterli.
Evet hocam, şu anda yaşadığımız durumun iş gücü piyasasına nasıl yansıdığına ve emek üzerine nasıl etkileri olacağına tekrar döneceğiz. Siz dediniz ki devletin paranın değerini düşürmesini, direkt yapması devalüasyondu. Şu anda içerisinde bulunduğumuz o anlamda devalüasyondan daha farklı, ama tabii ki siyasi iktidarın karar verdiği ekonomi politikalarının sonucunu yaşıyoruz. Şimdi 2008 krizine vurgu yaptınız hocam. Bu 2008 krizi tabii Arap isyanları dalgası olmak üzere dünyada çok sosyoekonomik etkileri olan da bir kriz oldu. Ve Türkiye'de de hep şu konuşuldu: 2008 krizi Türkiye'yi teğet mi geçti? Biz aslında bu krizi yaşamadık. Bu da çok fazla tartışıldı. Görünen o ki yaşamışız ve hala da devam eden bir süreç. Şimdi hocam, siz bir de kapitalizmin bu tarz krizleri aşma kapasitesinden ve hatta kendini bu tarz krizler üzerinden yenileme kapasitesinden de bahsettiniz. İlginç bir biçimde. Yani bu kapitalizme içkin bir süreç zaten dediniz. Ve şu anda sermaye sınıfının da şu anda içerisinde bulunduğumuz durumdan çıkma reçetesi tam olarak nedir? Ne şekilde kendisini yenileyecek? Bunu göreceğiz. Yani neoliberalizm dönemine mi geçeceğiz ya da geçtik mi zaten? Bu da ileriki süreçlerde göreceğimiz bir husus. Şimdi Hakan Hocam, biraz tarihsel sürece dönelim diyorum. Tabii ki Türkiye'de devalüasyon tarihine baktığımızda çok geçmişe gidiyor belki, ama biz mesela biraz 1980'lerden başlatırsak, 24 Ocak 1980 kararları ve neoliberal kapitalist dönüşümün başlama süreciyle birlikte hangi kritik tarihler var hocam? Buna benzer süreçler yaşadığımız, tabii ki yani hepsi devalüasyon değildir muhtemelen, ama ekonomik kriz çöküntü anları, hangi dönemleri dikkate alabiliriz şu anda?
Evet, Mustafa Kemal hocam da dediği gibi krizler kapitalizmin aslında işleyişinin yapısal unsurları. Zaten kapitalizm kriz yaratan bir sistem. Bu birçok kez başta Marksistler olmak üzere farklı yaklaşımlara sahip ekonomistlerce üzerine yazıldı, çizildi. Burada krizlerin aslında farklı farklı güncel bir takım nedenleri olsa da, farklı özellikleri olsa da temelde kapitalizmin kendisi yapısal bir takım çelişkilere sahip. Yani aşırı üretmek, bir üretim anarşisi yaratmak ve sonra bu aşırı üretilmiş olan metaların da yoksullaşmış olan kitleler tarafından tüketilememesi, bu stokların birikmesi, elde kalması gibi çok temel belli periyotlarla yaşadığı krizler var. Ama şimdilerde, özellikle içinde bulunduğumuz son birkaç 10 yıldır çok daha derinlemesine bir takım sistematik krizler yaşanıyor. Aslında hocanın da söylediği gibi neoliberalizm olarak ortaya çıkan sermayenin bir krize yanıtı içindeyiz. Bir büyük yanıt var, bir büyük parantez var. Onun içinde de ayrıca krizler var. Neoliberalizmin kendisinin de aslında kapitalizmin krizine nihai anlamda yanıt veremediğini gösteriyor. Bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olmuştu? 1970'li yıllarda dünyada petrol krizi ve genel olarak Fordist, Taylorist modele dayalı kapitalizmin tıkanması karşısında neoliberal ekonominin hayata geçirilmesi son derece sert gerçekleşmişti. Şili'de darbe yapılmıştı. Thatcher İngiltere'sinde madencilerin grevi bastırılmıştı vesaire. O dalga Türkiye'ye de böyle sert bir şekilde geldi. 24 Ocak kararları olarak anılan bir tür manifestoyla Türkiye'nin iktisadi politikasının artık ihracata yönelen ucuz emeğe dayalı küresel piyasalarda bu ucuz emek avantajını kullanarak yer edinmesine Türkiye'nin dayalı ve Türkiye büyük sermayesinin temel tercihlerini yansıtan bir manifestoydu bu. Tabii krizden söz ettiğimizde şöyle bir yanılgı oluyor genellikle gündelik tartışmalarda, konuşmalarda. Sanki bu kriz meselesi pür iktisat, sadece iktisatçıların konuşup tartıştığı bir şeymiş gibi. Oysa değil, kriz son derece politik bir olgu. Alınan veya alınmayan her türlü iktisadi kararın politik karşılıkları var. 24 Ocak kararları da son derece sert kararlardı. Çünkü özü esası aşağı yukarı 20 yıla yayılmış sendikal mücadeleyle, siyasal mücadeleyle Türkiye İşçi Hareketi'nin kazandığı hakların budanmasına, ücretlerin genel olarak emek maliyetlerinin bastırılmasına dayalıydı. Yani özü felsefesi, temel iskeleti buydu. Böyle olunca o bastırma nasıl gerçekleşebilirdi? Ancak çok daha sert, çok daha sıkı bir siyasi ortam oluşturarak. İşte 12 Eylül aslında tam anlamıyla bir kriz yönetimi, tam anlamıyla krize verilen sermaye yanıtının hayata geçmesi için ortaya çıkmış bir siyasi, askeri operasyondu. 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesi için işçi hareketinin en militan, en öncü kesimlerinin bastırılması gerekti. Onların temsil eden DİSK'in kapısına kilit vuruldu. On binlerce öncü işçi tutuklandı, gözaltına alındı, işkence gördü. Türkiye'den kimileri sürgün oldu vesaire. Dolayısıyla işçi sınıfı açısından son derece yıkıcı sonuçları vardı. Krizler dediğimiz zaman kriz konuşurken ki bir başka şeye daha tabii itiraz etmek gerekir. Sanki krizleri konuşurken tüm toplum, tüm ülke birlikte batıyor veya birlikte çıkıyor gibi tartışılıyor. Oysa aslında hiçbir zaman bir kapitalist toplumda aynı gemide değilizdir. Ama krizlerde bu çok daha belirgin olur. Her krizin mutlaka kazananı ve kaybedenleri vardır. İki düzeyde bir, İki ana sınıf arasında yani işçi sınıfı ve sermaye sınıfı arasında bir mücadeledir. Yani bu krizin bedelini kim ödeyecek mücadelesi. Ama aynı zamanda sermayenin kendi içinde de bu krizde zayıf düşen, belki iflas eden, konkordato ilan eden, batan, piyasadan silinen veya elindeki metaları çıkarmak zorunda olanlar vardır. Ama bir de kazananları olur. Kendi elindekileri, sermaye yoğunluğunu daha da büyüten, güçlendirenler olur. İki düzeyde bir eşitsizlik olduğunu da görmek lazım. 80'de de böyle oldu. Bu krize verilen 12 Eylül yanıtının aşılabilmesi için çok ciddi mücadeleler verildi. Ancak 89-91 çıkışıyla bu krizi işçi sınıfı kendi lehine biraz telafi edebildi. Özellikle o bastırılan son derece sert ve hızlı biçimde bastırılan reel ücretlerin tekrar artması, sosyal hakların görece kazanımı ancak bu kesitte oldu. Ama bir başka kriz tekrar Türkiye'yi ve işçi hareketini 94'lerde yeniden vurdu. Çiller hükümetinin başta olduğu bir dönemde. Gerçekten çok yıkıcı bir krizdi ve en önemli sonuçlarından bir tanesi de kamu mallarının, kamu iktisadi işletmelerinin çok ciddi bir biçimde hızla elden çıkarılması, özelleştirilmelerin radikal biçimde gündeme gelmesi, kamu işletmelerinde çalışan işçilerin haklarının bir anda budanması, ücretlerinin neredeyse ödenemez hale gelmesi gibi sonuçları oldu. Ve o zaman da yine işçi hareketinin güçlü tepkisiyle karşılaştı. Bugünlerde unutuldu ama bir başka tartışmaya da bağlamak istiyorum bu arada. Yani krizler olunca akla gelen ve geçen birkaç günün tartışma konusu olan sokaklar meselesi. Yani sokaklara çıkılmalı, çıkılmamalı, sokak tehlikeli midir, provokasyon mudur? Türk İş'in çağrısıyla, Türk İş'in örgütlemesiyle 95'te Çiller'in başbakanı olduğu koalisyon hükümetini sona erdiren ya da sona erdirilmesinde ciddi bir etkisi olan devasa mitingler yapıldı Ankara'da o yıllarda. Yani krizler, bundan önceki krizlerin belki de özellikle işçi sınıf açısından bakıldığında en önemli yönlerinden bir tanesi, buralarda işçi hareketinin örgütlü biçimde tepki vermesi, kendisinin üzerine yüklenen krizin bedelini ödememe konusunda ciddi bir direnç göstermesiydi. 2000'li yıllarda gördüğümüz krizlerdeki tabloda en eksik kalansa bu. Hem az önce anılan 2008 krizinde de bu oldu, şimdi de bu oluyor. Eğer bu krizlerde bir bedel ortaya çıkıyorsa, ki elbette çıkıyor, bu bedelin hangi sınıflar veya hangi sınıf kesimleri açısından ödeneceği konusu bir sosyal siyasal mücadelenin konusu aynı zamanda. Bir son olarak değinelim. Tabii AKP'nin kendisinin de bir kriz ürünü olduğunu da anımsatmak bu arada gerekir. Yine 90'lı yılların sonlarında yaşanan, özellikle 2001'de yaşanan kriz de biliyorsunuz çok yıkıcıydı. Beyaz yakalar da dahil olmak üzere çok sayıda emekçinin işsiz kalmasına, ciddi bir işsizliğe neden olmuştu. Kemal Derviş'in Amerika'dan çağrılması, onun şahsında Dünya Bankası IMF politikalarının Türkiye'nin dünya kapitalizmine pürüzsüzce eklemlenmesi için oluşturulan meşhur Derviş programını yıkıcı etkilerine karşı AKP adeta bir alternatif gibi sunulmuş ve geniş emekçi kesimler içinde bu anlamıyla bir teveccüh kazanabilmiş idi. Bir anlamda bu krizin sosyal sonuçlarını istismar ederek gelmiş idi. Fakat görüldü ki AKP'nin uyguladığı iktisadi politikalar o dönemi de aşan krizler yaratmış durumda. Ve bugün geldiğimiz nokta, bir zaman Avrupa Birliği'ne girecek müreffeh ülke olarak ilk başta bu hükümetin sunulan Türkiye'nin geldiği nokta, bugün Bangladeş, Çin gibi dünya çapında en ucuz emeği istihdam eden, en ucuz emekle rekabet eden ülkeler liginde. Hatta son araştırmalar gösteriyor ki Çin'in pek çok eyaletindeki asgari ücretten daha düşük bir asgari ücretle çalışmak durumunda bırakılan emekçilerin ülkesi vaziyetine gelmiş durumdayız şu an gözüken bu noktada.
Hocam siz de sözünüzü bugüne getirmiş bulundunuz. Şimdi dediniz ki neoliberalizm o dönemki krize yanıt olamadı ve aynı zamanda onun da krizine büyük bir yanıt, yani verilen yanıtın şu anda içerisinde verilmeye çalışılan. Bir de hocam şu vurgunuzu ben de altını çizmek istiyorum. Hani aynı gemide olma meselesi üzerine çokça konuşuyoruz. Zaten bu yayını kendisi herhalde aynı gemide değiliz meselesi üzerine kurulu. Bütün sınıf meselesi yayınlarında tek tek bunu konuşuyoruz. Sınıf analizi yapıyoruz ki toplumda bu çelişki görülsün ve zaten aynı gemide olmadığımız farklı konularda üzerine duruyoruz. Ve her krizin kazananı kaybedeni var dediniz hocam. Şimdi içerisinde bulunduğumuz krizin bedelini zaten belli ki halkın geniş kesimleri ödüyor, ödemeye başladı ve belki çok daha fazla olacak bundan sonrası. Kişisel borçlanma hikayelerinin de buna eklenmesiyle kaç yıl bu kriz içerisinde devam edeceğiz? Tabii ki bilemiyoruz şu anda bunu. Şimdi Mustafa Kemal Hocam size şöyle söz vermek istiyorum. Hem Hakan Hocamızın çok güzel özetlediği o tarihsel sürece eklemeleriniz varsa onları alacağım. Hem de bugün içerisinde bulunduğumuz krizin bedelini kimler nasıl ödüyor ve maalesef ödeyecek diye bir soru ortaya atmış olayım.
Peki. Şimdi ben belki şöyle şey yapabiliriz. Yani zaten krizin bedelini kimin ödeyeceği şuradan yani krizlerin genel olarak nasıl çıktığı ile ilgili de aslında hani hep birikim krizi falan deriz ya, daha doğrusu bunun Marx'ın adlandırdığı bir şey kar oranlarının düşme eğilimi der Marx. Yani kar oranını nasıl hesaplıyor? Bir şirketin kar oranı nasıl hesaplanır? Artı değer bölü değişmeyen sermaye artı değişen sermaye. Şimdi değişmeyen sermaye dediğimiz şey ne? Makineler vesaire, değil mi? Şimdi bir taraftan kar oranı arttırmak için bütün şirketler neyse üreticiler, fabrikalar vesaire o değişmeyen sermayede de sürekli bir gelişim isterler. Yani makinelerin şey yapan teknolojiyle üretilmiş makineler falan, işte günde bir tane değil de 10 tane üreten makineler falan. Bir taraftan buna yatırım yapacak. Şimdi bir taraftan da değişen sermaye dediğimiz o işçilere ödenen ücret var, değil mi? Artı değer bölü değişmeyen sermaye artı değişen sermaye dedim, değil mi? Şimdi bir taraftan makinelere yatırım yaparken artı değer orada şeyi düşüyor. Dolayısıyla kar oranı düşüyor. Peki bu kar oranını tekrar en azından aynı seviyede tutmak ya da tekrar arttırmanın yolu bu sefer ne oluyor? Makinelere yatırım yapmamak olmuyor. Makineleri yenilememek olmuyor. Yeni teknolojiye yatırım yapmamak olmuyor. Çünkü bütün şirketler yaparken siz duramazsınız. İşçilerin ücretinden azaltmak oluyor. Bunun sonucu zaten budur. Anlatabildim mi? Yani kar oranı düşme eğilimine girdiği andan itibaren sermaye sahiplerinin ilk yaptığı şey aslında o işçi ücretlerini azaltmaktır. İşçi maliyetini azaltmaktır. Bak geçenlerde yine konuştuk, değil mi? %50 asgari ücret neden oluyor bu ülkede? Yani çalışanların %50'si neden asgari ücret alıyor bu ülkede? Anlatabildim mi? En vasıflı çalışan bile, öğretmen bile özel okulda çalışan demiştik, değil mi? Şey asgari ücretle çalışıyor vesaire. Dolayısıyla böylesi özellikle bu kriz dönemlerinde genelde sermayenin bulduğu yol, işte Hakan Hoca onu anlattı. 80'de o 24 Ocak kararları vesaire boş yere alınmadı. Şimdi bunun sonuçları zaten belli. Ne oluyor? Mesela 2008'deki şeyi düşünelim. Krizi düşünelim. Ne oldu 2008 krizin sonunda? İşçi sınıfı açısından, emekçiler açısından ne oldu? Bir, işten çıkartmalar arttı. İki, buna bağlı olarak işsizlik arttı. Zaten yeni yatırım olanakları gelişmedi vesaire. Bakın devam, hep daha önce konuştuğumuz konular. Uzun çalışma saatleri. Bu pandemileri falan da bağlantılı demiyorum bunu. 2008'den sonra diyorum. Esnek çalışmayı gündemimize getirdiler. Öyle değil mi? Ücretler düştü. Bir takım haklar, o zamana kadar işçi sınıfının kazandığı bir takım haklarda bir kez kayıplar oluşuyor. Yani bunun bedelini şu ya da bu şekilde işçi sınıfına ödetiyorlar, ödetmeye çalışıyorlar falan. Şimdi buradan kurtulmanın yolu, onu da Hakan Hoca da aslında bahsetti ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın bugün her kanalda yok sokağa çıkmayalım, yok provoka olur, yok bilmem ne falan. 2001 kriziydi, değil mi? Ben hatırlıyorum üretim araçlarının değersizleşmesi dediğimiz şey. Ankara sitelerde bir sürü iş yeri, yani küçük ve orta işletmelerdir bunlar. Bir sürü iş yeri battı. Bütün o insanlar daha sitelerden Kızılay'a kadar yürüdü. Hatırlarınız var mı? Başka yerlerde de oldu benzer şey. Yani sokağa çıktılar. İşçileşmekten korkuyorlar onlar. Bir de şey, iş yeri sahipleri. Ama aynı zamanda işçilerle beraber yürüdüler. Çünkü işçiler de işini kaybetti. Yani aslında sokağa çıktılar. O yazar kasa atma eylemi neydi? Değil mi? Bitir. Sokağa çıkmayalım. Eğer bunu, veya işte sendikalar, Hakan Hoca bahsetti, mitingler düzenledi. Şimdi eğer sendikalar öncülüğünde böylesi bir hareketlenmeye girişilmezse elbette ki işçi sınıfının kazanma olasılığı yok. Yani bak şöyle düşünelim ya da. Şimdi bu tür krizler sahiden de herkesi batırmaz. O yüzden aynı gemide değiliz. Kimileri buradan kâr eder, kimileri geniş halk yığınları, işçi sınıfı vesaire şey yapar. En büyük zararı görür birincisi. Bu kriz dönemlerinde genellikle halkta şöyle bir toplumda şöyle bir eğilim oluşmaya başlar. Bir miktar sağa doğru eğilim artar. Radikalleşebilir bu. İşte faşizm, otoriterlik falan da onlardan boş yere konuşmuyoruz. Ama sola doğru eğilim de artabilir. Bu tabii sendikaların, sosyalist partilerin, işçi sınıfından yana örgütlerin bunları örgütlemesiyle de doğrudan alakalı. Dolayısıyla eğer böyle bir mücadele verilmezse, yani sendikalar buna yönelik bir hareketlenme girmezse zararı işçi sınıfının, toplumun ödeme ihtimali çok daha yüksektir. İlla bakın kriz illaki kapitalizmi devirecek falan anlamına gelmiyor. Başta tam tersi başka bir şey söyledim. Kapitalizm aslında bu krizlerle bir taraftan büyür, kendini yeniler falan. Ama kriz kapitalizmin yıkılmasını da sağlayabilir. Nasıl sağlayabilecek? Eğer işçi bir işçi hareketi, örgütlü bir işçi hareketi olursa sağlayabilir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa doğrudan kendiliğinden kriz kapitalizmi falan yıkacak anlamına gelmiyor. Hatta şöyle şeyler olmuyor. Mesela 2008 krizinde işte şimdi bütün liberaller biliyorsunuz hep şeyi söyler. Nedir onun adı? İşte devlet müdahale etmesin, piyasaya müdahale etmesin, oraya müdahale etmesin, buraya müdahale etmesin falan filan. 2008'de kriz oldu. Hemen devletin, Amerikan devletinin yaptığı ilk şey neydi? Lehman Brothers'ı kurtarmak. Bankayı yani bir şeyi. Çünkü 2008 krizi bir üretim ve finans arasındaki çelişkiden kaynaklanan bir kriz bir taraftan da. Hemen banka kurtarmalara giriştiler falan değil mi? Kimsenin sesi çıktı mı hiçbir liberalin? Niye bırakın batsın demediler. Ama kimse işçi sınıfını kurtarmak için adım atmaz. Yani devlet en azından böyle bir adım atmaz. Bu geniş halk yığınlarını kurtaralım diyerek adım atmaz. Bunu yapacak işçi sınıfının bizzat kendisidir. O da örgütlü gücüyle ilgili bir şey anlatabiliyor muyum? O yüzden yani bu kar oranları düşme eğilimi her zaman zaten sermaye sahipleri arasında bir rekabet nedenidir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bakın mesela şu da olur. Bu da bir sonuçtur aslında. Keynesçiler bunu genellikle şey diye krizin nedeni olarak gösterir ama değil. Yani şöyle bir şey olacak. İşte o şeye geliyor. Yarım simit hikayesine geliyor. Bu bir sonuç aslında. Kriz nedeni değil de krizin sonucu olarak düşünülür. Tüketim eksikliği hikayesi. Yani şimdi şöyle düşünün. İnsanlara maaş ödemezseniz, maaşlarını sürekli düşürürseniz, ücretlerini sürekli düşürürseniz üretilen şeyleri, metaları nasıl alacaklar? Değil mi? Neyle alacaklar? Tam bir simit alamayacak, yarısını alacak mesela. Tüketim eksikliği denen şey. Keynesçiler bunu kriz nedeni diye söylüyor ama krizin asıl nedeni bu değil. Krizin asıl nedeni o kar oranlarında düşme, sermaye birikimiyle ilgili bir sorun. O sorun ister istemez işçilerin, çalışanların ücretlerinde bir baskı yaratmaya neden oluyor. Bu baskı da tabii ki tüketim eksikliğine, talep eksikliğine pardon neden oluyor. Dolayısıyla insanlar çok daha az alıyorlar. Ha, bu böyle bir döngü. Buradan çıkmanın, işçi sınıfının, emekçilerin, halkın daha az zarar göre çıkmasının yolu bir örgütlü mücadele, başka da bir şey değil diye bitireyim.
Zaten hocam bütün pandemi süresince farklı boyutlarıyla da konuştuk. Bu tarz kritik bir dönemde pandemi de sonuçta bir kriz anı, çok aslında derin bir kriz anı. Siyasi iktidarın ya da daha geniş ifadesi söyleyeyim devletin işçi sınıfı, toplumun geniş kesimlerini gözetecek politikalar üretmediğini gördük. Türkiye'de de, dünya genelinde. Tabii ki bunun dozajları farklı olan ülkeler oldu. Sosyal devlet uygulamalarının daha işler olduğu ülkelerde farklı hikayeler yaşandı. Ama Türkiye üzerinde baktığımızda net bir şekilde bunu gördük. Şimdi bu bedeli kim ödeyecek meselesi zaten ödüyor bu bedeli toplumun geniş kesimleri. Bir yanıyla siz dediniz ki hocam bu bedeli kim ödeyecek meselesi de aslında bir mücadelenin sonucunda nihai olarak belirlenecek. Yani doğalından gelişmeyecek bu. Dolayısıyla bu sokağa çıkma çıkmama meselesini de bunun bir yerine belki oturtabiliriz. Yani böyle bir durumda toplumun o geniş kesimine nasıl karşılık verecekler? Yani bu krizin bedelini biz ödemiyoruz'u nasıl dile getirecekler? Ya da neden biz ödüyoruz sorusu nasıl dile getirecekler? Bu da günün sonunda ne olacağını belirleyecek. Benim anladığım bu, böyle bir çıkarım yaptım. Hakan Hocam siz ne dersiniz bu tartışmaya?
Sessiz yok hocam.
Hakan Hocam sesiniz yok.
Aslında
Buyur.
baktığımız zaman tam olarak aynı mekanizmalar işliyor. Yani krize yönelik bir reçete ortaya konuyor. Sonra bunun uygulanması için de sopa ortaya çıkıyor. Şimdi son birkaç gün Türkiye'ye baktığımız zaman aslında bunu görüyoruz. Krizin bedelinin ödemenin bir yanı da aslında artan dövizle birlikte ya da Türk parasının değerinin düşüşüyle birlikte alım gücünün olağanüstü düşmesi. Herkes bunu, hepimiz bunu zaten yaşıyoruz. Buna itirazlar yükseldi ve sert bir şekilde bu gösterilere müdahale edildi. Daha da edileceğinin işaretini dünkü, sanırım dün ya da önceki günkü MGK bildirisi çıktı, görmüşseniz. O bildiride aslında bir anlamıyla bu türden ekonomik krize yönelik, krizin yükünü taşımamaya yönelik tepkilerin bir tür neredeyse ulusal güvenlik meselesi yapıldığı, yapılacağı. Yani bunun yine bir hükümet mevzu olmaktan öte bir tür devlet meselesi olduğu yönünde bir açıklama görülüyor. Aslında bu 12 Eylül'e benzer bir yaklaşım. Bu anlamıyla gerçekten de ilginç. Mustafa Hoca'nın söylediğini desteklemek isterim. Yani çok uzun yıllardır şu veya bu şekilde adı ne olursa olsun Türkiye sağ hükümetlerce yönetiliyor. Sağ partiler güçlü seçmen desteği alıyor ve özünde vaaz ettikleri politikalar aslında liberal piyasacı politikalar. Ve bunun arkasındaki ideoloji, felsefe bize piyasaları mümkün olduğu kadar özgür bırakmak, müdahale etmemek gerektiğini söyler. Oysa görüldüğü üzere piyasa işleyişinin sürmesi, piyasadaki işleyişin sürmesi ve sermaye birikiminin aksamadan sürmesinin yegane koşulu aslında devletin zor aygıtıyla varlığını göstermesi. Bu yalın ve tarih içinde defalarca kendini göstermiş olan gerçeği unutarak yapılan analizler bence çok yanlış ve gerçeği anlatmaktan çok uzaklar. Şimdi de yaşadığımız bu. Tabii kriz deyince dünyada genel büyük bir kriz var. Ekonomistler bunu uzunca süredir yaşıyorlar. Aslında bu kriz bir hatta bir tür medeniyet krizi de. En önemlisi tabii ki kürenin, dünyamızın yok olması, işin çevre boyutu. Yani kapitalizm sınırlara dayanmış durumda. Bu anlamıyla bütün bu krizleri çerçeveleyen, gerek onlara zemin hazırlayan, gerek çerçeveleyen bir devasa kriz var elbette. 2008 krizi dediğimiz şey bunu daha da görünür hale getirmişti. Ama bunun içinde, bunun altında o toprakların, o coğrafyanın kapitalizme eklemlenme biçimine göre değişen özgünlükler var. Türkiye de şimdi bunu yaşıyor. Burada Çin'e benzemekten, Bangladeş'e benzemekten söz ettik. Fakat şunu da unutmamak lazım. İşte Çin malı 1 milyona 1 liraya mallar satılan hani Çin pazarları falan kuruldu. Bir anlamda sembolik bir şeydi. Yani çok ucuz emekle üretilen mallar. Evet, Çin gerçekten bir tür büyük kalkınma gerçekleştirmiş oldu. Adı sosyalist olsa da bir anlamda bir kapitalist yoldan kalkınmayı bu ucuz emekle gerçekleştirdi. Ama şu da unutulmamalı. Çin'de çok ağır yasaklara, baskılara, tutuklamalara rağmen de her yıl on binlerce fiili işçi eylemi gerçekleşti. Ve gelinen noktada aslında Çin'deki işçi hareketinin gösterdiği direncin de etkili olduğunu ve Çin'de de bir dönemden daha yukarıya doğru ücretlerin ve sosyal hakların yükseldiğini görebiliyoruz. Yani en kötü koşullarda bile emek hareketinin yaratılabildiğini, emek hareketinin direnç gösterebildiğini unutmamak gerekiyor. Kaldı ki Türkiye'de bir birikim var, emek hareketinin bir tarihi var. Bir birikimi var, bir geçmişi var. Bugünlerde de mesela bugün DİSK'in Türkiye'nin birçok yerinde eylemleri var ve görebildiğim kadarıyla da kitlesel gerçekleşiyor. Bu tarihsel birikime yaslanarak işçi sınıfı açısından krize bir yanıt geliştirilebilirmiş gibi geliyor bana.
Ağzınıza sağlık hocam. Hemen şunu da ekleyeyim. Biz yayınımızı daha önceden tabii çekiyoruz. 26 Kasım Cuma günü Diskin eylemleri olmuş olacak. Pazar günü yayınımız yayınlandığında. Bunu da not düşmüş olayım. Şimdi Mustafa Kemal hocam, sizin de varsa birkaç tatlı eklemelerinizle bugün yayınımızı toparlayalım diyorum.
Sesimi açayım. Aslında yani benim söyleyeceğim şey şöyle bir şey. Şimdi bu dönemlerde böyle büyük kriz dönemlerinde sadece ekonomik kriz olmaz ya da ekonomik anlamda bir dönüşüm değişim yaşanmaz. Aslında hem siyasal alanda hem ideolojik kültürel alanda değişim dönüşüm yaşanır. Mesela 80'den önce ki o ulusal kalkınmacılık bir ideolojisi şey yapılıyordu tüm topluma. Mesela ben çok iyi hatırlarım. İşte biz ilkokula giderken 80'li yılların başında ve sonuna doğru neyse şeydi. Yerli malı haftası olurdu böyle herkes. Çünkü
Evet hocam,
orada
ben de
çünkü
yetiştim ona.
öyle yetişti mi? Çünkü orada
Evet.
önemli olan şey şuydu. Kendi ulusal sermayenin desteklenmesi falan. Hani İtalikameci denir ya. Dışarıdan getireceğini aynı benzer bir şeyi içeride üretmek ve içeridekini tüketmek. Çünkü kendi sermayenini şey yapman o Keynesçi politikası. Ama bu artık bu 80 darbesinde değişti. Şimdi 90 liralara geldik. Böyle yerli malı kullanalım. Çünkü yerli malı diye bir şey kalmadı. Artık başka bir ideolojiye geçti. İşte küreselleşme ideolojisi dediğim şey tam da böyle bir şey. Yani ulusal kalkınmacı şey bitti vesaire falan. Şimdi 2008 kriziyle şimdi tekrar şeye doğru dönüyoruz sanki. Ama bu sefer Keynesçi olmayan ama böyle ekonomik milliyetçi diyebileceğim yine böyle milliyetçi söylemler işte ulusal kalkınmacılığa benzer ama bu seferki refah devleti anlamında işçi sınıfında gözeten, işçi sınıfının kimi çıkarlarında gözeten bir anlayış değil. Anladın mı? Daha baskıcı, otoriter bir şeye doğru gidiyor. Yani ideolojik alanda da böyle bir şey oluyor ve insanları böyle inandırırsınız zaten işte. Mesela Sabri'ye Tayyip Erdoğan dış kuvvetler, dış güçler bilmem ne demesi de İşte boş yere değil elbette. Şimdi dolayısıyla şimdi böyle durumlarda yani işçi sınıfının kendini ortaya koyması elzemdir. Eğer gerçekten krizin yükünü şey yapmak istemiyorsa, işçi sınıfı ortaya koyması deyince de sokağa çıkmak deyince de herkes şey anlamasın tabii. Herkes böyle televizyona çıkıp provokasyon olur falan diyor ama sokağa çıkalım, yakalım, dökelim diyen kim? Öyle bir şey yok. Sendikaların öncülüğünde. Grevse grev, genel grevse genel grev. Anlatabiliyor muyum? Sendikacı öncülüğünde örgütlü bir mücadeleden bahsediyoruz aslında. Öbür türlüsü tabii ki bütün toplum için çok daha fazla bir yıkım olacak diye bitireyim. Çok fazla uzatmana.
Ağzınıza sağlık hocam. Pragmatist açıdan da baktığımızda aslında o dediğimiz gibi toplumdaki kutuplaştırmayı artırıp işte tekrar bir OHAL mantığına dönüştürüp tam da haklı taleplerin belki de sesinin bastırılmasına da neden olabilir. Tabii ki sokak siyasetini de her daim kriminalize etme eğilimi taşıyor siyasi iktidarlar. Onun da kendi içerisinde bir anlamda önemi var ve ne olursa olsun bütün siyaset kanalları aslında iyi işlese bile sokak siyasetinin bence biricik bir yeri var yani her daim. Hakan Hocam varsa birkaç cümlesini de eklemelerinizi alabilirim.
Yani tabii bu sokak konusu belki de ayrı bir program yapmalıyız diye
Evet,
düşünüyorum.
evet hocam, not alalım. Bence de
Ya şimdi
yapalım, onu ayrıca
15 Temmuz
konuşalım.
darbe girişimi yaşandı. İnsanlar sokaklara çağrıldı malum bu ülkede. Daha bundan 5 yıl önce. Yani çeşitli zamanlarda sokaklar farklı siyasi gruplarca kullanıldı. Sokağa çağrı yapıldı. Anayasamızın 34. maddesini unutmamak lazım. Her ne kadar anayasa rafa kalkmış görünse de. Yani silahsız ve şiddetsiz barışçıl gösterileri anayasa bir hak olarak tanımlıyor bu çerçevede. Ve dünyanın her yerinde Somali'den Hindistan'a, Latin Amerika'dan ABD'ye, İngiltere'den Çin'e kadar da dünyanın her tarafında şu veya bu ölçüde sokak hareketleri oluyor, olmakta ve hepsinin de çok ciddi değiştirici, dönüştürücü güçleri var. Yakın zamandan bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl tarımda olağanüstü uygulamalarla köylüleri topraksızlaştıracak, yoksullaştıracak politikalar ortaya koydu. Sağcı Hindistan hükümeti bir yılı bulan çok devasa gösterilerle bir yılın sonunda bunlara konusunda geri adım attırdı. Hindistan'daki sol hareketler, sendikal hareketler, çiftçi hareketleri bir arada ve uzun süreli bir mücadeleyle. Dolayısıyla yani burada Türkiye'yi, bunun arka planında şey de var, böyle biricik ülke görmek, tüm dünya sanki Türkiye'yi batırmak için bir araya geldi. Hayır, bu dünyanın doğalı, normali bu. Yani bize özgü bir şey de değil, dünyanın her tarafında insanlar tepkilerini göstermek için ülkelerinin meydanlarına, sokaklarına çıkarlar. Bu tepki gösterecek konu çok farklı da olabilir ve sonuç itibariyle de bu başarılı olabilir, istenenler olmayabilir ama bu tüm dünyada olağandır, normaldir. Onu da bir, bunları bile söylemek belki abes, işin ABC'si çok temel ama sanırım içinde bulunduğumuz 2021 Türkiye'sinde arada bunları dipnot olarak belirtmek de gerekiyor. Teşekkür. Bu kadar bugünlük söylemiş olalım.
Ağzınıza sağlık hocam. Her sınıf meselesinde bir sonraki haftalara kalacak bir konu oluyor. Sokak siyasetlerini de ayrıca konuşmamız gerekecek. Hakan Koçak, Mustafa Kemal Coşkun, ağzınıza sağlık.
Teşekkürler, sağ olun.
Sağ olun, teşekkür ederiz.
Sınıf meselesinde bu hafta ekonomik çöküntü dönemlerinin sınıfsal analizini yapmaya çalıştık. İçerisinde bulunduğumuz dönemi değerlendirdik. Yayınımız 2 hafta sonra yine pazar günü 16'da olacak. Herkese şimdiden iyi haftalar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.